Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda, programımızda. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hayırlı akşamlar.
Merhaba İbrahim Bey, hayırlı akşamlar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Evet hocam, dünyanın konuştuğu konu terör devleti İsrail'in Gazze'ye saldırısı. Tabii hadise 7. gününde cumartesi sabah şafakla birlikte Hamas direniş grubu, Gazze'deki direniş grupları İsrail'e yönelik bir operasyon başlattı ve bu operasyon sonrası terör devleti İsrail'de varıyla yoğuyla Gazze'ye saldırılar düzenlemeye başladı ve bu saldırıların 7. günündeyiz. 1500'ün üzerinde maalesef şehit var Filistin tarafında, Gazze tarafında ve yaralılar 5000'i geçmiş durumda ve bu her an artıyor maalesef. En son İsrail terör devleti Gazze'yi boşaltmaları için 24 saat süre verdi. Yeni bir kara harekatına hazırlandığını ifade ediyor işgal ordusu. Bunların hepsini konuşacağız ama cumartesi günü yaşanan hadiseye biz durup dururken gelmedik. Yani Hamas'ın bu direniş operasyonunu durup dururken olmadı. Gazze senelerdir abluk altında ve daha öncesi Filistinlilere yapılan zulümler, her sene konuştuğumuz, aslında her hafta konuştuğumuz meseleler bugüne nasıl gelindi? Hep söylenen bir şey var, işte Filistinliler topraklarını sattı, İsrail yerleşti diye bir ağızlara sakız edilmiş ifadeler var. Bu doğru mudur? Bugüne nasıl gelindi? Buradan başlayarak günümüzde yaşananları anlatmaya çalışalım hocam, buyurun.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Siyonist İsrail'in bir haftadan bu yana siviller üzerine yapmış olduğu bombardıman insanlık tarihi adına bir utanç vesikası olarak duruyor. Şimdi savaş diyorlar, savaş iki devlet arasında olur. Karşı tarafın bir devleti yok.
Evet.
Yalnız o işgal altındaki 1967 yılından beri işgal altında olan ve iki parçaya bölünen Batı Şeria ve Gazze Şeridi olmak üzere Filistin topraklarının içerisinde o Müslüman Arapların yaşadığı bölge. Şu an Gazze şeridi dediğimiz işte 10-15 kilometre genişliğinde, 35-40 kilometre uzunluğunda, 350 kilometre karelik bir alanda, bakın 350 kilometre karelik bir alanda 2 milyon 300 bin insan karadan, havadan ve denizden abluka altında.
Evet.
Ve bu 15-20 yıldan beri bu durum devam ediyor. Şimdi İsrail sorunu diye bir sorun var. Biz hep Filistin sorunu diyoruz.
Evet, yanlış ifadelerden biri
ifadeyi
de bu.
İfadeyi düzgün, evet, kullanmamız lazım. Bir diğer konu, yani baştan söyleyelim. Hani Kur'an-ı Kerim'de küfür tek millettir diyor.
Hı-hı.
Yani bakıyorsunuz Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve bütün Batı dünyası İsrail'in arkasındayız diyor. İsrailli, evet, işte sivillerin öldürülmesini kınıyoruz, tepki gösteriyoruz gibi böyle,
evet,
bir takım
amasız İsrail'in arkasında duruyorlar.
Evet. Ama ben 22 Arap ülkesinden herhangi birinin veya İslam dünyasından böyle biz kayıtsız şartsız Filistin halkının ve Hamas'ın arkasındayız diyen herhangi bir beyanat duymadım açıkçası.
Evet.
Şimdi Hamas bu coğrafyada sandık kurulup, seçim yapılıp, seçimle iş başına gelen bir siyasi organizasyondur. 22 Arap ülkesi vardır. Belki de onlar içerisinde en demokratik seçimle iş başına gelmiş bir yönetimdir Hamas yönetimi. Yani bakın Mısır'dan Suudi Arabistan'a, Yemen'den Fas'a kadar Arap ülkelerin hangisinde yani bu kadar demokratik bir, evet, seçim oluyor? Yani Gazze şeridindeki halkın iradesiyle seçilen bir hükümeti ertesi gün Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in o Siyonist medyası anında terörist ilan ettiler. Yani neye göre, kime göre? Sadece onlara, kendilerine, hı hı, göre tehdit algısında oldukları için. İsterseniz bu meseleyi biraz tarihi,
tabii,
kökenlerine göre Bizim programımızın da bir gereği bu. Zaten medyadan akşama kadar bugün her an yeni
yaşananları takip etme,
imkanımız var. Peki bu Filistin neresi?
Evet.
Önce bir coğrafi olarak sınırlarını belirleyecek olursak, güneyde Akabe Körfezi, Sina Yarımadası'ndan kuzeyde Suriye kadar olan bölgedir. Ve batısı Akdeniz, doğusu ise o Şeria Nehri ve Lut Gölü olmak üzere bu bölgeye biz Filistin diyoruz. Filistin Anadolu gibi, Azerbaycan gibi, Makedonya gibi bir coğrafyanın adıdır.
Evet.
Dolayısıyla Filistinli diye bir etnik ırk da yoktur zaten. Oradaki Arap. İnsanlar Arap'tır.
Evet.
Müslümanlar, diğer İsrailliler de aslında onların amca çocukları, İbraniler diyoruz.
Evet.
Yani aynı Sami ırkından gelen insanlardır sonuçta baktığımızda. Filistin topraklarının şöyle bir özelliği var. Binlerce yıldan beri sürekli istilalara, savaşlara maruz kalmış ve el değiştirmiştir. Bu bölgenin Akdeniz kıyısı boyunca mutedil bir iklimi vardır. Yaşamaya, yerleşmeye elverişlidir. Hemen kıyı gerisinde 500 bin metre arasında yüksekliği, tepelik ve dağlık sahalar vardır ki Kudüs şehri de bu tepelik alanların üzerindedir. Doğuda ise o Lut Gölü'nün olduğu yer deniz seviyesinin 390 metre altında ve Şeria Nehri. Bu nehir de Ürdün'le bugünkü Filistin topraklarını birbirinden ayırıyor. Siyasi olarak da tarihte Ürdün topraklarının da Filistin'in bir parçası olduğu, hatta Lübnan'ın da dahil olduğu bölge Osmanlı döneminde Şam
vilayetine
bağlı bir bölge olarak. Yani tarihi süreç içerisinde idari taksimat olarak değişmiş olmakla birlikte asıl Filistin burası. Bu Filistin topraklarında yani bu dini kaynaklarda, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim ifadesinde Kenan ili olarak da geçer burası. Hazreti İbrahim'den sonra oğlu İshak, İshak'tan sonra da İsrail adını alan Yakup aleyhisselam bu İsrail oğullarının lideri, peygamberi hatta yöneticisi olmuştur. Yakup peygamber İsrail adını aldığı için Yakup peygamberden sonra da bu İbranilere İsrail adı verilmiştir ve İsrail oğulları deyimi milattan önce 17. yüzyılda bu Kenan ilinde yaşayan, Filistin'de yaşayan o İbrani nüfus topluluğuna verilen bir isim. Bakın milattan önce ta 17. yüzyıl diyor. Bugünden 3500-4000 yıl öncesinden bahsediyoruz.
Evet.
Hazreti Yakup'un 12 oğlu vardı ve İsrailoğulları da 12 kabileye ayrılırdı. Bu 11 kabile normal dünyalık işlerle uğraşırken bir kabile dini ve bu teolojik işlerle uğraşıyor ve bunlara Kohen deniyor. Yani Türkiye'de de soyadı Kohenler vardır.
Evet.
Diğerleri bunları finanse ediyorlar. Bu Kohenler daha çok hep sürekli dini ve siyasi işlerle uğraşırlar. İsrailoğulları Hazreti Yusuf döneminde işte Mısır'a gidiyorlar. Daha sonra Musa peygamberle birlikte tekrar Filistin'e
dönüyorlar.
Ve işte o Kızıldeniz'in yarılması hadisesi işte birçok kaynakla belirtiliyor. Mısır'dan Filistin'e milattan önce 17. yüzyıla göç ediliyor ve milattan önce 32'de Davud aleyhisselam'ın liderliğinde ilk defa bu İbraniler, Yahudiler bir devlet teşkilatı kuruyorlar. Hazreti Davud zamanında. Tarihe baktığımızda milattan önce 1032. Ve başkenti de Kudüs oluyor. Davud aleyhisselamın 40 yıllık hükümdarlığı yönetimi zamanında işte o orada siyasi teşkilatlanmalar oluyor. Kudüs başkenti oluyor. Ve 70 yaşında Davud aleyhisselam vefatından sonra oğlu Süleyman aleyhisselam peygamber olarak biliyoruz.
Evet.
Ve Yahudilerin lideri oluyor ve milattan önce 1000 yılında Kudüs'te ilk mabedi inşa ediyor. Bugünkü Mescid-i Aksa'nın olduğu yerde Süleyman mabedi. İşte bakın o milattan önce 1000 yılındaki inşa edilen o mabetten itibaren hikaye başlıyor.
Evet.
Ancak Yahudiler Hazreti Süleyman'dan sonra kendi aralarında küçük devletçiklere bölünüyorlar. Ve M.Ö. 722'de Asurlular Filistin'i işgal edip Yahudileri sürgün ediyor.
Evet.
Bu tarihteki birinci sürgün. Çünkü Yahudiler tarihte birkaç defa Filistin topraklarından dünyanın dört bir yanına sürgün evet. edilmişlerdir. İlk olarak M.Ö. 722'de Asurlular yapıyor bunu. Daha sonraki dönemlerde M.Ö. 586 yılında Babililer 470 yıllık Süleyman Mabedi'ni de yıkıyorlar. Bütün Kudüs'ü yakıp yıkıyorlar ve hiçbir Yahudi kalmayacak şekilde Kudüs'ü boşaltıyorlar.
Evet.
Yani birincisi M.Ö. 722'de, ikincisi M.Ö. 586'da, yani Asurlular ve Babililer zamanında Filistin topraklarından sürülüyor bunlar.
Evet.
Çünkü rahat durmuyorlar durdukları Hı-hı. yerde. Ve bu sürgünden 70 yıl sonra Babil esareti bitiyor ve İran imparatoru tekrar Filistin'e dönmelerine müsaade ediyor. Daha sonra Makedon kralı İskender zamanında M.Ö. 141 yılında Makedonların yönetimine giriyor bölge. Sonra Roma istilası başlıyor. M.Ö. sonra 66 yılında ve Roma İmparatorluğu bunları üçüncü defa tarihten sürgün ediyor Yahudileri. Ve bu sürgünle ilk defa Yahudi diasporası başlıyor dünyada. Yani demek ki bakın M.Ö. 722'de Asurlular, M.Ö. 586'da Babililer ve M.Ö. sonra 66'da Roma bunları Filistin'den bir tek Yahudi kalmayacak şekilde sürgün ediyor.
Evet.
Bunlar sürekli buraya gelmeye çalışıyor ve sürgün ediliyorlar. Filistin 638'de Yermuk Muharebesi'yle Hazreti Ömer zamanında Müslümanların fethiyle evet. birlikte İslamlaşmaya başlıyor. O dönemde orada Hristiyanlar da var, Yahudiler de var ve bütün dinlere gereken ihtimam gösteriliyor. Haçlı seferleri sırasında Müslümanlarla birlikte Yahudiler de o Haçlıların gazabına uğruyor, katliamdan geçiriliyor. Selahaddin Eyyubi çok büyük bir tolerans göstererek bölgedeki bütün Yahudileri Filistin'e ve Kudüs'e gelebileceklerini yani
evet.
yani Yahudiler tarih boyunca hep Müslümanlardan müsamaha görmüşlerdir.
Evet.
Bu Hristiyanlardan ve Avrupalılardan sürgün yemişlerdir, zulme uğramışlardır, aşağılanmışlardır. Fakat bu aşağılık kompleksini sürekli gelip bugünkü Müslümanlar evet. üzerinde tatmin etmeye çalışıyorlar evet. maalesef. Memlükler ve daha sonra Osmanlı yönetiminde Filistin topraklarında yaşayan ve yavaş yavaş buraya göç eden Yahudiler çok rahat bir hayat sürmüşlerdir. Ve Osmanlı 1516'dan 1917'ye kadar 401 sene Filistin'i
idare altında tutmuş. Evet.
250 senede ondan önce Memlük hanedanlığını sayarsak yaklaşık 700-800 sene Türk hanedanlıkları tarafından Filistin bölgesinin tamamı idare edilmiştir. Yani o bölge bizim neyimiz olur filan deniyor ya.
Evet.
Hala Yunanlılar Megala İda diyorlar. 1453'ten bu yana İstanbul'dan vazgeçmiyorlar. Bu bölge daha 1917'ye kadar bir Osmanlı
beldesi
toprağıydı. Onu da ayrıca belirtmek hı hı. lazım. Ancak Fransız İhtilali'nden sonra dünyada yayılan milliyetçilik akımı evet. etkisiyle bundan Yahudiler çok olumsuz etkilendiler. Başta Rus çarlığında, Doğu Avrupa'da yaşayan Yahudi nüfus olmak üzere bütün Avrupa'da aşağılanmalar, tahkir edilmeler ve sürgünlere maruz kaldı Yahudiler.
Evet.
Ama Osmanlı coğrafyasındakiler bunun dışında çok güzel evet. ticaret yapıyorlardı. Hı hı. İşleri normalden daha iyiydi. Filistin'de 1837'de ilk nüfus bilgilerine baktığımızda 1837'de Filistin'de toplam Yahudi nüfus 9000 kişi civarında. 1881'de 35.000'e geliyor. Bu arada dünyanın çeşitli yerlerinden yavaş yavaş sistematik bir şekilde evet. Yahudiler Osmanlı coğrafyasına, çünkü en müreffeh oldukları yer burası. 1881 yılında yani Abdülhamit Han'ın Tahta ilk geçtiği yıllarda bir yapılan nüfus şeyine baktığımızda şunu görüyoruz. 1840'da 1500 Filistin'e 35 bin Yahudi gelmiş bu 1840 ile 81 arasında. 1850'de bir nüfus istatistiği var. İsterseniz onu sizinle öyle paylaşalım. 1850 yılında toplam 532 bin nüfus yaşıyor. Sadece Kudüs'te değil, bütün Filistin'de.
Filistin coğrafyasında.
431.800'ü Müslüman. Yani %81.3'ü Müslüman. 57 bini Hristiyan, %10.7'si. 42.900'de Yahudi, %8. Yani Osmanlı'nın o müsamahasından faydalanarak yüzyıllar içerisinde yine yavaş yavaş Filistin'e göçler olmakla birlikte nüfusu ancak bu kadar. 1880-1914 arası dönemde Avrupa'dan 3 milyon üzerinde Yahudi ABD'ye göç ediyor. Çünkü bir taraftan Ruslar, bir taraftan Rus Çarlığı, Doğu Avrupa'daki Romanya yönetimi ve Batı Avrupa'da yine Fransa'da, yani bugün insan hakları şampiyonu Fransa'da falan Yahudilere çok kötü muameleler yapılıyor. Hatta lağım faresi
ifadesi kullanılıyor.
Hatta
Mickey Mouse'un çıkış hikayesi oradandır.
Sık sık onu söylüyoruz.
Evet, buyurun hocam.
Yahudi ünlü zengin Rothschild diyor ki öyle bir zaman gelecek ki diyor siz çocuklarınızı o fareleri evinizde besleyeceksiniz diyor. Şu anda hamster bile diye besleniyor. İşte Mickey Mouse serisinde aptal kedi, akıllı fare. Yani lağım faresi diye aşağılanan bu Yahudiler o dönemde kitleler halinde 1880-1914 bakın. O Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıç dönemlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Bugün dünyada 16 milyon civarında Yahudinin 7 milyon civarında
ölümü
İsrail'de, bir 5-6 milyon da Amerika Birleşik Devletleri'ndedir. Yani Amerika ve İsrail'deki Yahudilerin toplamı dünya Yahudilerinin %80-85'ini oluşturuyor. Geri kalan da dünyanın çeşitli bölgelerinde. İşte bugünkü Yahudilerin finansmanını sağlayan o New York merkezli o Yahudi Siyonist diasporanın da ilk başlangıcının işte bu 1880-1914 arası Avrupa'dan göçen zulme, gerçekten zulme uğrayan o Yahudilerdir. Evet. Ama Osmanlı topraklarında en üst düzey yani o normal sıradan Müslüman ahaliye göre ortalama daha zengin olan insanlardır bunlar. Kuyumculukla uğraşıyorlar. Ticaret bunların elinde. Filistin'in biz o tarihlerde Osmanlı döneminde yerli Yahudilerine sefaret Yahudileri diyoruz. Rus Yahudilerine de Eşkenazi deniyor. Doğu Avrupa'dan gelenleri de bunu söyleniyor. İşte bu Yahudilerin aşağılanması, itilip kalkılması üzerine işte Theodor Herzl'in liderliğinde Siyonist Kongre Basel'de toplanıyor. Ve Osmanlı'da iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı Kudüs merkezli küçük bir toprak parçası talep ediliyor. Abdülhamid'in bunu reddetmesi üzerine de artık bundan sonraki Siyonist teşkilatlanma sürekli Abdülhamid'i derdest etme üzerine
yoğunlaşıyor
ve 1909'da Abdülhamid tahttan indirildikten tam 9 yıl sonra, 10 yıl bile sürmüyor, 1918'de de Mondros Mütarekesi imzalanıyor. Ortada imparatorluktan eser kalmıyor. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda biz Çanakkale cephesinde kahramanlık destanı yazdık diyoruz.
Evet.
Yani Mart 1915, bakınız 18 Mart 1915 deniz zaferidir. Nisan sonlarında karaya çıkarma olmuştur. 9 ay boyunca kara savaşları olmuştur. 500 bine yakın insan hayatını kaybetmiştir orada. 250 bin şehidimiz var. Geri çekilen İngiliz ve Fransız donanmalar nereye gitmiştir? Süveyş kanalına ve kanal harekatı sırasında işte Osmanlı orduları 1916'dan itibaren 17-18'de Filistin cephesindeyiz biz. İşte bu Filistin cephesinde Yahudilerin İngilizlerin emrinde 5000 lejyonu vardır ve Katırcılar Birliği olarak biliniyor. Bir taraftan Osmanlı karargahından istihbaratı toplayıp İngilizlere veriyorlar. Diğer taraftan da o Nablus'ta bozgun olduğu sırada Osmanlı askerini arkadan hançerleyen gruptur bu
Yahudi.
Yahudiler. Sürekli olarak Araplar bizi arkadan vurdu hikayesi söylüyorsun. Ya 5000 Yahudi o Filistin cephesinde bizzat İngilizlerle birlikte çalışmışlardır, savaşmışlardır. Çünkü kendilerine İngilizlerin bir devlet
vaadi var.
Vaadi var.
Yani şunu bir kez daha altın çizerek söyleyelim. Araplar bizi arkamızdan vurdu tabirinin aslında Yahudilerin o dönemde hem Osmanlı'dan istihbarat alıp İngilizlere vermesi hem de gerçekten de Osmanlı askerini arkadan hançerlemesi, değil mi hocam? Bu işin aslı bu.
O Osmanlı askeri Kudüs'ten, Nablus'tan Şam'a doğru o bozgun halinde o 100 bin kişilik ordudan 80-85 bin arasında şehit ve esir var.
Esir var.
Ve bu bozgun sırasında Yahudiler bizzat Osmanlı askerlerini hançerlemişlerdir, katletmişlerdir, şehit etmişlerdir. Şimdi Osmanlı çekildiğinde Filistin toprakları üzerindeki Yahudi nüfusu yani %5-8 civarında bütün Filistin'de. Yalnız Kudüs'te bir yoğunluk söz konusu. 1918-1948 arası 30 yıllık dönemde, bakın o 2. Dünya Savaşı da bu döneme denk geliyor. Polonya, Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki Yahudilerin büyük bir kısmı, işte biraz da o Almanların...
Ne oluyor da işte Kudüs'e yönelik, Filistin'e yönelik bir göçe başlıyorlar hocam?
Hatta biz kaynakları hep böyle Siyonist medyanın haberlerinden izlediğimiz için tek taraflı bakıyoruz. Normal şartlarda 1948'de Yahudi devleti kurulmadan önce, yani 1918-1948 30 yıllık dönemde dünyanın dört bir yanından Yahudi nüfusun Filistin'e göçürülmesi planı var. Fakir bölgelerden Yahudiler geliyor ama Almanya, Polonya gibi bölgelerdeki
müreffeh
Yahudiler
gitmiyorlar.
Pek gitmek istemiyorlar. İşte hatta Rothschild'in o Hitler'i bizzat teşvik etti, yani bunlara biraz eziyet et de. Yani evet, Hitler bir takım Yahudi
soykırımı gerçekleştirdi.
Soykırım derecesine varacak eziyetler etmiştir ama bu kadar abartıldığı kadar değildir. Esas maksat Avrupa'daki zengin Yahudilerin, tuzu kuru Yahudilerin
Filistin'e
göç ettirilmesidir. 1948'de İsrail Devleti ilan edildiğinde 15 dakika sonra hemen Amerika Birleşik Devletleri bunu tanıyor. Yani anında. Ve Filistin topraklarının %51'ini alıyor ama nüfusun %33'ü. Yani yüzyıllar boyunca Osmanlı idaresinde kalan bölgede %3-5 civarında olan Filistin bölgesindeki Yahudi nüfusu İngiliz mandası sırasında %33'e kadar çıkarılmış. Peki toprak satışı hadisesine gelecek olursak, İngiliz manda yönetimi oradaki Müslüman Arap çiftçilere öylesine bir arazi vergisi koyuyor ki, yani çıkan mahsulle vergiyi ödeme
imkanı yok.
İmkansız. Aradan bir süre geçtikten sonra tarlanın kat kat üzerinde bir bedelle İngilizlere borçlanıyorlar. Daha sonra İngilizler bir Arap kılıklı bankerleri de koyarak diyor ki sizin tarlanızı 5 katına 10 katı fiyata satın alalım da borcunuzda düşeriz gibisinden. Fakat bu şekilde entrikayla Arapların elinden zorla alınan, ki önce borçlandırıyorlar sonra alınıyor, %1 geçmiyor zaten.
Evet, %1 toplamda.
Yani dolayısıyla Araplar sanki böyle tarlalarını, bahçelerini, bağlarını satmışlar da
ya
işte
da satmak
onu da
için yarışa girmişler gibi bir...
da işte daha rahat yaşamak için, öyle bir şey yok. Bunların hepsi o Siyonist medyanın uydurmasından ibarettir. Ve 1948'e gelinceye kadar, bakınız o 1918-48 arası da İsrail'in devlet başkanı, başbakan olan Ariel Sharon'dan Ben Gurion, bakın havaalanının ismi veriyor Tel Aviv'de. Hepsi Shin Bet gibi ünlü terör organizasyonlar lideridir. Yani bugünkü Abdullah Öcalan gibi, diyelim ki Murat Karayılan gibi, böyle nasıl ki PKK'nın en
azılı,
üst düzey
kanlı elebaşısı varsa,
yani bu İsrail'in kuruluşundan bugüne kadar ki devlet başkanlarının, en sonuçta Ariel Sharon ölemedi de uzun süre şeye bağlı kaldı. Bunlar köy basan, yani bugün DAEŞ, IŞİD'i böyle biz hep dünyada lanet diyoruz.
Evet.
İşte insanları kesiyor filan. Onun en şiddetini bugünkü İsrail'in kurucu ağababaları, masum Filistin köylerinde mesela Deir Yasin olayını internetten filan bakıp insanlar görebilirler yani. O bölgeye önce bir yerleşimci olarak geliyorlar, arkasından da Tetiş örgütü kurarak köy basıp insanları oradan göçe zorluyorlar ve arkalarında da Manda yönetiminin
destekçisi,
İngilizlerin esiri var. Fakat İngilizler bunlara devlet kurdurduğu halde Yahudiler, bu Siyonistler öyle bir acımasız insanlar ki İngiliz Dışişleri Bakanlığı içinde olduğu o binayı havaya uçuracak kadar da gözü dönmüş insanlardır bunlar. Yani İngilizleri yani kendilerinin istediğini tam alamadığından dolayı. Bu nedenle şu anda Siyonist Yahudilerle normal sıradan Museviler de birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Şu an İsrail'in içerisinde de, Amerika'da da, Avrupa'da da, dünyanın birçok yerinde tıpkı bizim kınadığımız, lanetlediğimiz gibi bu Siyonist terörü lanetleyen Musevi gruplar da söz konusu. Bunu da ayrıca belirtmekte fayda var. Bu Siyonistler kendilerine vaat edilmiş toprak olarak görüyorlar. Hazreti İbrahim güya Tevrat'ta anlatılan bir hikayeye atıf yapıyorlar. Rüyasında işte Nil'den Fırat'a kadar olan toprağı İbrahim oğullarına Allah bahşetmiş. Ve bu bizim için diyor. Ağlama duvarında sürekli böyle kafasını sallıyorlar. İşte hep işgal edilmiş topraklarımızı geri alacağız diyorlar. Nasıl ki şu anda Hamas işgal edildiği toprakları kurtarmaya çalışıyor ise bu Yahudi teolojisinde de yani Fırat'tan Nil'e kadar bizim Güneydoğu Anadolu'da dahil olmak üzere biz gaspçı olarak görülüyoruz onların gözünde.
Yani bu aslında onların deyimiyle sadece Filistin topraklarıyla da sınırlı kalmayacak.
Zaten anlaşma yapan Menahem Begin'di sanırım bu Oslo şeyinde. Adamı fanatik kökten dinci bir İgal Amir diye bir hukuk öğrencisi öldürdü. Sen diyor nasıl anlaşma yapıp sınır çizersin? Bizim İsrail'in sınırları burada bitmiyor diyor. Yani.
Evet.
Yani inanmış Yahudiler ve yakın bir gelecekte de Mescid-i Aksa'yı yıkmak ve Süleyman Mabedi'ni yapmak. Diyorlar ki bir Yahudi devleti, mesela İngilizler Arjantin'de bir Yahudi devleti kurulmasını teklif ediyor o Siyonist kongrede. Ki Türkiye'nin 3,5 katıdır Arjantin.
Evet.
Yani şu an 25 bin kilometre kare civarındadır İsrail toprakları. Diyor ki 2,5 milyon kilometre kare sana onun 100 katı bir toprak diyor ki Filistin olacak. Filistinsiz bir Yahudi devleti olmaz. Başkenti Kudüs olmayan bir devlet olmaz.
Evet.
Ve Süleyman Mabedi olmayan da bir Kudüs olmaz deniyor. E şimdi bakın Filistin'e geldiler. Devleti kurdular. En son Trump zamanında da başkenti Kudüs yaptılar Tel Aviv'den. Şimdi bir şey daha kaldı.
Nedir onu söylemeyin hocam. Bir reklam arası verelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Çok ilginç bir noktadayız değerli dinleyenlerimiz. Kısa bir aranın ardından Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt hocamla birlikteliğimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programındayız. Tekrar hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla terör devleti İsrail'in son dönemde uyguladığı vahşeti, katliamı, soykırımı konuşuyoruz. Ama tarihsel olarak bugüne nasıl geldik bunları sizinle paylaşmaya çalışıyor idik. Hocam reklama gitmeden önce dediniz ki Filistin işgal edilecek, Kudüs başkent ilan edilecek bir şey kaldı dediniz.
Evet,
nedir oradan devam edelim.
Mescid-i Aksa'yı kılıp Süleyman Mabedi de inşa edilecek. Bunu ilkokuldaki çocuklara bunu öğretiyorlar. Müfredatları açıp bakılabilir yani böyle bir saklı gizli bir şey de
zaten
değil.
Zaten onların çok ilginç bir eğitim sistemi var. Küçüklükten itibaren bu tür ne diyelim artık kendi inançlarına göre empoze bilgileri çakıyorlar beyinlerine değil mi hocam?
Yani şu anda bir Filistinli Müslümanın katletmelerini, öldürmelerini yani sanki bir ibadet etmiş vecdiyle görüyorlar. Yani bunları zulüm olarak görmüyor. Çünkü işte tarihte defalarca sürgün yemelerinin sebebi de bu. Evet. Ellerine bir yetki geçtikleri zaman hiç acıma duyguları olmayan insanlar.
Bir de üstün
insanlar.
Irk olma düşüncesi var onlarda. Evet. Kendileri insan, onların dışındakiler
işte Filistin'de o taksimattan sonra 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda bakın 6 gün savaşları. Pazar günü başladılar, cuma günü bitirdiler. Cumartesi savaşmıyorlar.
Evet.
Dikkat edin Hamas'ta cumartesi
günü.
Sabah onların o tatil ibadet günlerinde saldırı yaptı. Ve muhtemelen İsrail bir kara harekatı yapacaksa bunu pazar sabahı başlatır. Çünkü bugün cuma, yarın cumartesi onların tatil ve ibadet günleri. Pazardan itibaren her an
kara
daha şiddet bir harekatı başlaması mümkündür. Ve enteresandır Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ben diyor Yahudi kimliğimle konuşuyorum.
Evet.
Eskiden Amerika'nın savunma bakanı Pentagon Şahin'di böyle keskin konuşurdu. Dışişleri bakanları da ortamı yatıştıran
barış mesajları,
barış güverciniydi. Evet. Şimdi Dışişleri Bakanı Yahudiliğini ön plana sürerek
ateşte benzinle gidiyor.
Ne yaparsanız arkanızdayız ifadesini kullanıyor. Şimdi Filistin topraklarında bir Yahudi devleti, İsrail kurulmuş ve iki toplumlu, iki devletli bir yapı öngörülmüş. Fakat şu an Gazze şeridinde 2 milyon 300 bin Filistinli denizden, havadan, karadan abluka altında. Batı Şeria bölgesindekiler ise, bakın Batı Şeria'da normalde Ramallah'tan El Halil'e, Doğu Kudüs'e kadar olan bölgede çeşitli mülteci kampları olmakla birlikte o bölgeler çok verimli, mümit topraklardır. Evet. Oralarda en güzel topraklara, en böyle korunması güzel olan yerlere Yahudi yerleşim yerleri kurmuşlardır. Bugün itibariyle İngilizce bir Yahudi kaynağından aldığım 149 tane İsrail yerleşim birimi var diyor. 12'si Doğu Kudüs'te. 100 tane de diyor illegal diyor. Yani sanki diğerleri legalmiş gibi. Evet. Yani diğerlerini devlet planlıyor, projesini çiziyor. Oradaki Filistinleri kovuyorlar. Bir de Yahudi fanatik, bunlar yerleşimci falan değil. Bunlar adeta gözü dönmüş cani militan tipler. Evet. Filistinlilerin kapısını çalıyorlar. Çıkın dışarı, artık bu ev bizim diyorlar.
Evet.
Yani biri sizin evinizi elinizden alsa, toprağınızı elinizden alsa, gözünüzün önünde kızınıza tecavüz etse, itiraz ederseniz, bir de sizi öldürse, siz bu insanlara karşı ne yaparsınız? Ya biz zayıfız deyip elimizi kolumuzu bağlayıp oturmamız mı gerekiyor? Veya işte biz Mondros mütarekesinden sonra Osmanlı ordusu dağıtıldığında, asker terhis edildiğinde, silahlara İngilizler el koyduğunda, İngilizler gibi dünyanın süper devletine karşı biz mücadele edemeyiz deyip durduk mu? Yoksa Kuvayi Milliye Hareketi'ni başlatıp vatanımızı savunup kovduk mu? Yani bugün Hamas'ın hareketi Kuvayi Milliye'dir. Yani 100 yıl önce bizim Kuvayi Milliye Hareketi neyse Hamas da odur. Üstelik bu Hamas'ı Filistin halkı seçmiştir. Seçimle iş başına gelmiştir. Yani İsrail'in şu an yapmak istediği şey şu. Gazze şeridindeki o 2 milyon 300 bin nüfusu elektriğini, suyunu, gazını, gıdasını keserek Refah kapısından Sina Yarımadası'na, Mısır'a sürmek. Orayı insansızlaştırarak daha sonra yeni Yahudi yerleşimcileri kurmak. Çünkü bunun tarihi, dini ve ekonomik bir takım sebepleri vardır. Tarihi olarak zaten burası bizim Filistin toprakları diyorlar. İşte dini olarak az önce anlattığım teolojik sebepleri var. Ve hepsinden önemlisi de Gazze açıklarında bulunan trilyon metreküplük doğal gaz yatakları. Normalde o Gazze'nin karasuları içerisinde ve Filistin halkının payına düşüyor. Eğer siz Gazze'deki o 2 milyon 300 bin nüfusu bir şekilde
gönderirseniz
artık orası işgal altında olan bölge olmaktan da çıkıyor. Tamamen İsrail toprağı oluyor. Bir diğer konu Yahudi yerleşimcileri Batı Şeria'da, yani o Cenin, Nablus, Ramallah, o bölgelerde El Halil'de, Doğu Kudüs'teki Müslümanları da Şeria Nehri'nin doğusuna, Ürdün'e sürerek çözümü bu şekilde görüyor şimdilik.
Nasıl söyleyelim hocam? Filistinli olmadan olmayan bir Filistin'i şey yapıyorlar.
Şöyle söyleyelim, bugün İsrail sınırları içerisinde birkaç statüde Filistinli var.
Evet.
Birincisi, İsrail nüfusu içerisinde %10-20 arası bir Müslüman Arap nüfus var.
Evet.
Bunlar seçime giriyorlar, oy kullanabiliyorlar. Her ne kadar parlamentoda bile aşağılansalar bile normal bir vatandaşlık hakkı olan,
evet,
Filistinli Araplar var. İkincisi, Batı Şeria'daki Gazze şeridindeki Filistinliler var. Bunlar abluka altında. Mesela Ramallah'tan Kudüs'e gelmek için normalde 15 dakika gelecek yolu sabahtan akşama kadar ancak geliyorlar. 20 tane belki kontrol noktaları var. Yani Batı Şeria'daki, evet, Doğu'daki ise Gazze şeridindeki de biliyorsunuz yani açık hava hapishanesi.
Evet.
Üçüncüsü Doğu Kudüs'tekilerin statüsü. Yani en fazla onlara karşı mesela diğer bölgelerde Gazze'de, Batı Şeria'da direkt alnının çatından kurşunu sıkıyor, öldürüyor. Orada biraz daha plastik mermi falan kullanıyor. Dünyanın gözü Mescid-i Aksa'nın üzerinde falan olduğu için. Ve siz o Kudüs'ü terk ettiğiniz an zaten vatandaşlığınız da düşüyor orada.
Evet.
Bir de Ürdün ve Lübnan başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine yayılmış 7 milyon civarında yerinden yurdundan edilmiş Filistinli var. Yani bugün İsrail nüfusundan kat kat fazla Filistinli nüfus, gerek İsrail'in içerisindeki kompartmanlar içerisinde bölünmüş farklı statülerde yaşıyorlar, gerekse yani İsrail'in düşüncesi şu: eğer bir diyor kendinize vatan istiyorsanız zaten diyor Ürdün nüfusunun yarıdan fazlası Filistinli mültecilerden, evet, oluşuyor. Geri kalanınızı da size oraya gönderelim. İşte Filistin devleti Ürdün olsun. Bakın, evet, pratik çözümler de
üretiyorlar
kendilerine göre. Ve şu anda fotoğraf şu: Hamas'ın operasyonunun sonuçları ne olabilir?
Evet, şimdi onu konuşalım.
Yani son model silahlara karşı F-35'lerle havadan, gemilerle karada, denizden ve tanklarla karadan ateş ediliyor. Elektriği, suyu kesilmiş. Yani düşünün, sizin apartmanınızın elektriği, suyu kesilse ne yaparsınız? Evet. Markete gidemezseniz, koronada evleri insanlar stokladılar. Yine de
korktular. Başımıza ne gelir diye, evet.
Şimdi böyle bir ortamda Hamas neyi başardı? Hamas cumartesi
İsrail'i gafil avlayarak,
İsrail'e, evet, gitmeden önce, bakın, o Gazze şeridinin etrafında beton duvarlar, güvenlik çitler var. Geride bir güvenlik bölgesi var. Güvenlik bölgesinin ilerisinde de termal kameralar var. Dolayısıyla orada fazla asker bulundurmamışlar. Yani o bölgeleri geçip de bir operasyon yapabileceğini hesap etmemişler. İsrail askerlerinin büyük bir kısmı Batı Şeria'yı, Doğu Kudüs'ü ve, evet, Lübnan sınırını koruyor. Buradaki Hamas'ın keskin nişancıları önce kameraları
etkisiz hale getiriyorlar.
O çitlerden geçiyorlar. Yüzlerce İsrailli, evet, rehin alarak canlı kalkan tutuyorlar. Ve orada general düzeyindeki, albay düzeyindeki askerleri esir alıyorlar. Evet. Ve şu anda bombardımandan kurtulan yerlerde işte esirlerin olduğu yerleri tam vurmuyor. Hı hı. İsrail bir ölü askerinin cesedini almak için bile aylarca pazarlık yaptı Filistin'den, hapishanelerden. Evet. Onlarca mahkumu, hı hı, serbest bıraktı. Şu anda muvazzaf asker olan subay, sivil, evet, halkın dışında Hamas'ın elinde bunlar var. Bu Hamas adına yapılabilecek bir başarı. Ancak İsrail için bu mücadelenin en büyük kaybı şu oldu: karizmayı çizdirdi. İşte Mossad her şeye hakimdir, demir kubbe falan.
Evet.
Hatta o demir kubbenin kontrol noktalarına da girip bazı yerler işlevsiz hale getirmişler. Onun için buradan, hı-hı, atılan füzelerin bir kısmı İsrail'e, evet, düşme şansına sahip olmuş. Şimdi ez cümle şunu söyleyelim: İsrail için en önemli milli güvenlik sorunu şudur. Amerika, bakın, en büyük savaş gemisini gönderdi. Bütün Batı ülkeleri arkasında, medya ve para. Zaten dünyanın medyası da parası da bunların elinde. Ancak Bunlar için en büyük tehdit şu. İsrail sürekli olarak dünyaya şu mesajı veriyor. Bak burası demokrasi ülkesi, burası çok güzel bir yer. Gelin diyordu bütün Yahudilere. Hı hı. İşte Hamas'ın bu operasyonundan sonra artık İsrail'den kaçmaya başlayan
tersine
bir Yahudi var. Eğer Hamas bu operasyonlarını sürdürebilir veyahut da bunu güneyden Hizbullah da yapar da İsrail içerisinden dışarıya doğru tersine göç başlarsa bu İsrail'in o Siyonist rüyanın sonu olur. İşte Hamas bunu başarmak İnşallah. Üzere.
Evet.
Yoksa Gazze'deki insanlar niye bunu yaptı? Diyorlar ki biz yavaş yavaş ölüyorduk zaten.
Ya ha bugün ha yarın ha. dediler değil mi hocam? Yani tabiri
dirensek şartıyla. De öldürüyorlar diyor. Teslim olsak da öldürüyorlar. Bari biz direnelim.
Evet.
Bunu yol seçtiler. Yani serbest kaldıklarında hiçbir şey yapmıyor muydu? En ufak bir şey bahane edip hava sürekli evet. olarak bombardıman yapıyorlardı. Yani evet. son 20 yılda baktığımızda onlarca hava saldırısı yapmışlar. Defalarca özellikle Batı Şeria'da toprakları ellerinden
her
alınmış.
Gün birer iki Filistinli zaten şehit evet. ediliyordu. Artık kanıksamıştık da böyle evet. bir duruma gelmiştik. Hamas'ın yaptığı hakikaten büyük bir başarı denilebilir. Şunu da konuşalım mı hocam? İşte evet Hamas bunu yaptı ama sivillere zarar verdi. Haklı davasını haksız hale getirdi. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Şimdi,
böyle bir şey söz konusu mudur?
Sivillere zarar verdi konusunda da büyük bir algı operasyonu evet. yapılıyor. Bütün dünya medyasında gösterilen sanki Hamas militanları, bebekleri, çocukları katlediyormuş gibi. Evet. Bunların da kurgu düzmece ve İsrail şeylerinde, o film setlerinde hazırlanmış
evet.
bir montaj olduğu ortaya çıktı. Yani bunlar öylesine hain insanlar. Kendileri gerçekte katlediyorlar. Fakat sanki katliamcı olarak Müslüman Hı-hı. Filistinlileri göstermeye çalışıyorlar. Bunun için de uyanık olmak lazım.
İsrail ağzıyla, İsrail gözüyle bakmamak lazım evet. değil mi? Siyonist gözüyle bakmamak lazım.
Çünkü Siyonistlerin istediği odur. Yani evet. sizi Mossad her yerde bulur. Size Mossad evet. her yerde cezanızı keser. Ya kendi ülkesinin sınırlarını, çitlerini koruyamıyor. Dünyanın en korkak askerleridir.
Evet.
İsrail askerleri. Tekrar ediyorum dünyanın en korkak askerleridir.
Bakmayın şimdi millet olarak da öyledir.
3 tane, 5 tane, 10 evet. tane dişine kadar zırhlı, silahlı askerlerin bir tane gariban Filistinli gencin elini kolunu kırıp onun üzerinde tepindiğine bakmayın. Tek başlarına kaldıklarında çok korkaktırlar. Yani bir Hamas militanı 10 tane İsrail askerine bedeldir. Cesaret. Evet. Çünkü o vatanı için ölümü göze almıştır. Diğerleri için tek hedefi dünyadır, yaşamaktır. Bu evet. nedenle Filistin'de şu anda Gazze şeridinde yaşayan insanlar için dua edeceğiz. Ancak İsrail'in ve Siyonistlerin anladığı dille cevap vermemiz gerekiyor.
Neler yapılabilir peki
Şöyle
hocam?
Şöyle bir kıyas yapacak olursak. Mesela Azerbaycan topraklarını Ermeniler, Rus ların da desteğiyle işgal ettiler.
30 yıl boyunca.
Evet. Minsk süreci dendi. Havanda su dövüldü. Peki nasıl kurtuldu
güçle.
Karabağ? Güçle kurtuldu. Yani
evet. SİHA. Evet.
SİHA'larla, askerlerle vesaire. Hatta burada şunu da söyleyelim. Azerbaycan'la İsrail'in dostluğu evet. var. Bunun sebebi işte teknoloji transferi oldu. Sebebi de Azerbaycan'ı sevdiğinden değil, düşmanımın düşmanı dostumdur ilkesiyle yani İran'ı çevreleme politikası.
Evet.
Ve şu andaki o fırlatılan füzelerin önemli bir kısmında biliyorsunuz orada roketler, füzeler var. Bazıları yüksek teknoloji ürünüdür. Bunların Hı-hı. da İran tarafından Hamas'a verildiği
evet.
söyleniyor, biliniyor. Çünkü İran şunu biliyor. Eğer Hamas'la veya Hizbullah'la, Lübnan Hizbullah'ıyla İsrail orada dengeleyemezse İsrail'in kendi nükleer tesislerini bir gün bombalayacağını çok iyi biliyor. Yani bir sonraki hedefin kendisi evet. olduğunu İran bildiği için şeyi ön cephede karşılamaya çalışıyor tehdidi. Bu nedenle de bir sonraki adım İsrail aynı anda iki cephede savaşmayı pek tercih etmez. Eğer Hamas olayına bir şekilde çözüm bulursa hemen Lübnan'da Hizbullah'la da kozlarını paylaşacağını söylemek
peki
mümkün.
Peki hocam, şimdi bu iş çözüme ulaşır mı, nasıl ulaşır? Hakikaten çok önemli bir soru ama cevabı neredeyse olmayan bir soru. Hep şu söyleniyor, hem Türkiye hem Rusya, Putin bunu dillendiriyor. 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözüm, bu işin çözümü budur deniliyor. Bunu sağlamak mümkün mü günümüzde, şu günlerde? Buna dönülebilir mi? Filistin ya da Hamas bunu kabul eder mi? Ya da İsrail kabul eder mi? Etmediği anlaşılıyor ki bu saldırılar devam ediyor.
Evet, İsrail güçten anlayan, güce tapan bir Siyonist topluluktur, terörist bir devlettir. Ancak İsrail sadece o 25 bin kilometre karelik o Filistin toprakları üzerine kurulan gayrimeşru bir devletten ibaret değildir. Bakıyorsunuz Fransa'dan Almanya'ya, Amerika'dan Kanada'ya kadar herkes İsrail halkının ne kadar yani
mazlum
sanki böyle zulme uğramış gibi. Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde Filistin bayrağı taşımak suç oldu.
Gösteri düzenlemek
suç oldu. Hani siz Kur'an-ı Kerim yakılırken özgürlük, insan hakları diyordunuz. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz?
Düşünce özgürlüğü diyorlar.
2 milyar Müslümanın kutsal kitabı yakılırken düşünce özgürlüğü diyenler, Filistin bayrağının sallanmasına, İsrail aleyhine slogan atılmasına tahammül edemiyorlar.
Yasak
Halbuki bunlar PKK bayrağını asıyorlardı.
Düşünce özgürlüğüydü o da, değil mi? Gösteri
yani
özgürlüğüydü.
Bu sadece bakın İsrail'den ibaret değil. Bu batının çifte standart, küstah ve ne kadar güvenilmez olduğunun bir göstergesidir. Tekrar söylüyorum. İslam ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı ne işe yarıyor? Hala toplanamadı. Evet. 22 Arap ülkesi var. Ne yaptılar?
Hiçbir şey.
Bir tek Katar dedi ki işte doğalgaz ihracatını durdurabilirim. Başka da ben bir şey duymadım. Yani aslında İsrail güçlü değil. Müslümanlar, Araplar veya diğer İslam ümmeti kendi içerisinde çok parçalanmış ve herkes kendi küçük dünyasında, küçük hesaplar içerisinde olmasından dolayıdır. Çünkü Filistin meselesi, Kudüs, Mescid-i Aksa bir ümmetin meselesidir. Müslümanların ilk kıblesidir ve Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere'den sonra en kutsal üçüncü mabettir Mescid-i Aksa. Adamlar çatır çatır Mescid-i Aksa'yı yıkacağız diyor. İslam dünyasından ses yok. Önce ümmetin meselesiydi, sonra Arapların meselesi haline geldi. Şimdi de Filistinlilerin ve Hamas'ın meselesi oldu. Yani burada İsrail'in ve Siyonistlerin aşama aşama büyük bir başarı kat ettiğini görüyoruz. Türkiye Mısır'la ilişkilerini düzeltmesinin bir meyvesi olarak şu an kargo uçağı gitti. Evet. Bakın Türkiye kadar da Türkiye, Katar gibi birkaç vicdan sahibi ülke, bu Batı dünyasında da var bazı insanlar, hakkını yememek lazım. Yani yönetimler demiyorum, Batı içerisinde de. Hatta İsrail'deki o sol Haaretz gazetesi bile Türkiye'deki bazı mankurtlaşmış yani sebatayist bazı aydın müsveddesi insanlar var. İsrail'in goygoculuğunu yapıyorlar.
Evet.
Yani bakın
Maduro kadar olamadılar hocam Venezuela devlet başkanı.
Ya birçok Yahudi haham bile isyan ediyor bunların
zulmüne, soykırımına. Zulme.
Yani bir hahamın vahşetine, isyanı kadar tepki gösteremeyen Türkiye'de
maalesef
omurgasız insanlar var.
Bu son olay bunu da gösterdi. Türkiye içerisinde ne kadar İsrail sevici olduğunu da gösterdi. Böyle bir acı durumu da bize gösterdi.
Yani herkes aslında cibilliyetini de gösteriyor. Evet. Kimin kimin çocuğu olduğu da ortaya çıkıyor. Yani biz adı Türk, lisanı Türkçe olunca biz onları sanıyoruz ki bizden birisi.
Evet.
İçimizdeki İrlandalılar aslında onlar.
Evet.
Yani şu an İsrail'e karşı tepki vermede. Bakıyorsunuz Diyarbakır'daki bir Kürt de, İzmir'deki bir solcu da, Konya'daki bir dindar da aynı tepkiyi gösteriyor. Ya bu bizim Anadolu'da normal bu coğrafyanın insanı bu zulme karşı yek vücut olması, bakın Müslümanlığın bir gereği demiyorum, insan olmanın bir gereğidir.
Evet.
Ve bu insanlığı gösteremiyor, hala İsrail'den yana taraf oluyorsa bir kişi, yani bu insanın bu coğrafyayla ve bu toplumla bir alakası yoktur diyebiliriz açıkçası.
Evet hocam. Teşekkür ediyoruz. Filistin için, Gazze için.
Halkı için, Gazze için ve sadece duayla değil, sosyal medyadan evet. elimizin geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar bu zulmü dile getirip en azından işte elinle düzeltemiyorsan dilinle de düzeltemiyorsan kalbinle buğz edeceksin. Eğer buğz etmiyorsak kendimizi bir sorgulamamız gerekiyor.
Evet, yarın da Saraçhane'de bir yürüyüş gerçekleşecek, Filistin'le dayanışma yürüyüşü 17'de. Bunu da hatırlatmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İnşallah Özgür Kudüs, Özgür Filistin rüyası, emeli gerçekleşir tez zamanda ve İsrail'in de yıkıldığını 2027 şehit Ahmet Yasin'in yanılmıyorsam bir sözüydü, 2027'de İsrail'in yıkılışı söz konusu olacak diye söylemişti. Evet. İnşallah o günleri de görmek nasip İnşallah. Olur bütün ümmeti Muhammed'e. Çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Haftaya yeni bir programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar, hoşça kalın.